Ayrım 8.
Miller ertesi sabah Tabe'nin yaşamış olduğu eve gitmekle işe başladı. Kapıyı boğaz kısmı açık, yakalıksız bir gömlek, belinden sicimle sıkılmış lekeli bir pantolon giymiş, yüzünde 3 günlük sakal olan orta yaşlı bir adam açtı. "Günaydın, siz mal sahibi misiniz?" Adam Miller'ı yukarıdan aşağıya süzdü. Sonra olumlu anlamda başını salladı. Lahana kokuyordu. Miller, "Birkaç gün önce bir adam burada hava gazıyla kendini öldürdü," dedi. "Polisten misiniz siz?" "Hayır, basından," diyerek basın kartını gösterdi Miller. "Söyleyecek bir şeyim yok benim." Miller fazla güçlük çekmeden adamın eline bir 10 mark sıkıştırdı. "Ben sadece adamın odasını görmek istiyorum. Kiraya verdim o odayı çoktan." "Eşyalarını ne yaptın?" "Arkada, avluda. İşe yaramaz şeyler." Eski püskü eşyalar bir yığın halinde çiseleyen yağmurun altında duruyordu. Hala gaz kokuyordu bunlar. Tuşları bozulmuş eski bir yazı makinesi, tabanları aşınmış 2 çift ayakkabı, hiçbir şeyi ötekini tutmayan elbiseler, bir yığın kitap ve Miller'ın Yahudi diniyle ilgili olduğunu sandığı beyaz ipekten püsküllü bir şaldan ibaretti eşyalar. Miller yığındaki her şeyi inceledi ama ne bir adres defteri bulabildi ne de Marx'a yöneltilmiş herhangi bir şey. "Hepsi bunlar mı?" diye sordu. Arka kapının saçağının altından ona ekşi bir suratla bakan adam, "Hepsi bu kadar," dedi. "Marx adında bir kiracınız var mı?" "Yok." "Tanıdığınız bir Marx var mı?" "Yok." "Tabi'nin hiç arkadaşı var mıydı?" "Benim bildiğim kadarıyla yoktu. Yapayalnız bir adamdı. Ne zaman gittiği, ne zaman geldiği belli olmazdı. Ayaklarını sürüyerek odasında dolaşıp dururdu. Boş gezen bir adamdı bana sorarsan. Ama kirasını düzenli verirdi. Kimseyi tedirgin etmezdi." "Yanında birisiyle gördünüz mü hiç onu? Sokakta demek istiyorum." "Hayır, hiç." "Arkadaşı olduğunu sanmam. Kendi kendine bir şeyler mırıldandığını gördükçe hiç şaşmazdım bu yüzden. Garip bir adamdı." Miller pansiyondan çıktı ve sokakta önüne gelenden Tabar hakkında bilgi edinmeye çalıştı. Çoğu yüzünü önüne eğmiş, sırtında ayak bileklerine kadar inen bir palto, başında yün bir başlık, ellerinde parmak uçları görünen yün eldivenler olduğu halde yaşlı adamın ayaklarını sürüyerek sokaktan geçişini hatırlıyordu. Miller, 3 gün sütçü, manav, kasap, hırdavatçı, birahane, tütüncü, postacı demeden Tabar'ın yaşamış olduğu bölgenin sokaklarını dolaşıp aradı. Bir çarşamba günü öğleden sonra büyük bir mağazanın duvarına şut çeken bir yığın afacan gördü. Sorusuna karşılık veren grubun elebaşısı, "Şu moruk Yahudi'yi mi soruyorsunuz?" dedi. "Deli Soli'yi mi?" "Evet, onu," dedi Miller. "Deli Soli'yi." Çevrelerini almış olan çocuklardan biri, "Kendi başına bir adamdı o," dedi. "Şöyle yürürdü." Başını omuzlarının arasına gömdü, sanki üstünden çekip alacaklarmış gibi ceketine sarındı, bakışlarını çevrede dolaştırıp kendi kendine bir şeyler mırıldanarak ayaklarını sürüye sürüye birkaç adım attı. Çocuklar gülmekten kırıldılar. İçlerinden biri taklitçiyi yere seren güçlü bir yumruk savurdu. "Onu başkasıyla gören oldu mu içinizde?" diye sordu Miller. "Birisiyle konuşurken, başka bir adamla." Çocukların elebaşısı kuşkulanan bir tavırla sordu. "Neden soruyorsunuz bunları?" "Ona bir kötülük yapmadık ki biz." Miller 5 marklık madeni bir parayla oynuyordu. 8 çift göz paranın gümüş ışıltılarına daldı. 8 baş havaya yükselip Miller'ın avucuna düşen para ile birlikte kalkıp indi. Miller dönüp oradan uzaklaştı. "Bir dakika." Miller durup döndü. Çocukların en küçüğüydü bu. "Onu bir kez bir adamla gördüm," dedi. "Konuşuyorlardı. Oturmuş konuşuyorlardı." "Nerede oturmuş konuşuyorlardı?" "Nehir boyunda. Nehrin çimli kıyısında. Orada sıralar vardır. Bu sıralardan birine oturmuşlardı. Konuşuyorlardı." "Kaç yaşındaydı?" "Öteki adam, konuştuğu adam anlayacağın." "Çok yaşlıydı. Bir yığın beyaz saç vardı başında." Miller bir işe yaramadığı inancıyla parayı çocuğa verdi. Ama nehre doğru yürüdü. Nehrin çimli kıyısının altına üstüne baktı. Kıyıda bir düzine sıra vardı. Hepsi de boştu. Yazın yığınla insan Elbe yolunun kenarına oturur, büyük yolcu gemilerinin giriş çıkışlarını seyreder. Ama Kasım sonunda koydunsa bul milleti. Solundaki balıkçı limanında yarım düzine Kuzey Denizi balıkçı teknesi iskelelere yanaşmıştı. Bir kısmı yüklerini daha yeni tutulmuş ringaları ve uskumruları boşaltıyor, bir kısmı da denize açılmaya hazırlanıyordu. Miller bombardıman sırasındaki boşaltmada götürüldüğü çiftlikten bu harap şehre dönüşünde marozlar ve yıkıntılar arasında yürürken en çok hoşlandığı oyun yeri Altino'daki bu nehir boyunun balıkçı limanıydı. Katran, tuz ve sert tütün kokan bu soğuk sesli, şefkatli balıkçıları çok severdi. Riga'daki Edward Rochman'ı hatırladı ve aynı memleketin nasıl olup da bu ayrı türden insanları yetiştirdiğini merak etti. Aklına yine Tauber geldi ve konuyu yeni baştan düşünmeye başladı. Tauber, arkadaşı Marx'a nerede rastlamış olabilirdi? Onu bulmanın bir yolu olacağını biliyor ama parmağını ona basamıyordu. Yola çıkıp Altona Demiryolu istasyonu yakınındaki benzinciden benzin almak için duruncaya kadar da ne yapacağı konusunda bir şey düşünemedi. Ama orada bir ışık belirdi. Her zaman olduğu gibi rastgele söylenen bir söz yaktı bu ışığı. Benzinci yüksek oktanlı benzine zam yapıldığını söyledi ve müşterisiyle konuşma vesilesi olsun diye de paranın alış gücünün son zamanlarda her gün biraz daha azaldığından yakındı. Paranın üstünü getirmek için gittiği zaman Miller elindeki cüzdana daldı. Para. Tauber nereden para buluyordu? Çalışmıyordu. Alman devletinin vermeyi sırtlandığı ödeneği geri çevirmişti. Buna rağmen düzenli olarak kirasını veriyordu. Yiyip içiyordu da herhalde. 56 yaşındaydı. Emekli aylığı alamazdı. Ama pekala düşkünlere sağlanan aylıktan faydalanabilirdi. Belki de faydalanıyordu. Miller benzincinin getirdiği paranın üstünü cebine koydu, Jaguar'ı ateşledi ve doğru Altona postanesine gitti. Üstünde emekli aylıkları yazılı parmaklıklı pencereye yaklaştı. Parmaklığın ardındaki şişman kadına, "Emekliler ne zaman aylık alırlar bana söyleyebilir misiniz?" diye sordu. Her ayın son günü karşılığını verdi kadın. "Bu ay cumartesiye rastlıyor öyleyse." "Cumartesiler dışında. Bu ay maaşlar cuma günü ödenecek, yani yarından sonra." Düşkünler de o gün mü alırlar? Emekli maaşı olan herkes ayın son günü alır parasını. Burada sizden mi? Kadın, eğer Altona'da oturuyorsa buradan karşılığını verdi. Saat kaçta? Açılış saatinden akşama kadar. Teşekkür ederim. Miller cuma günü postaneye gitti. Gişe açıldığı zaman giren yaşlı erkeklerin ve kadınların kuyruğunu incelemeye başladı. Parasını alıp kapıdan çıkanları görebileceği bir yerde durmuştu. Çoğu ak saçlıydı ama hava soğuk olduğu için hepsi de şapka giymişlerdi. Yağmur dinmiş, güneş açmıştı ama yine de soğuktu. Saat 11'e gelmeden önce tel tel helva gibi kabarık ak saçlı yaşlı bir adam postaneden çıktı. Parasını sayıp iç cebine koydu. Sonra birisini arar gibi bakındı dört yanına. Birkaç dakika sonra da dönüp ağır ağır uzaklaştı. Köşeye varınca yeniden yolun altına üstüne bakındı. Sonra müze caddesi boyunca nehir kıyısına doğru yürümeye başladı. Miller sırtını verdiği duvardan ayrıldı ve adamın peşine takıldı. Adamın Elbe yoluna kadar olan yarım millik yolu yürümesi 20 dakika sürdü. Oraya varınca nehrin yukarı başına döndü, çimi geçti ve bir sıraya oturdu. Miller yavaşça arkadan yaklaştı. Bay Marx? Miller sıranın arkasından dolanırken yaşlı adam sesten yana başını çevirdi. Sanki tüm yabancılar kendisini tanırmış gibi hiç şaşkınlık göstermedi, ciddi bir sesle. Buyurun dedi, benim. Adım Miller. Marx bu tanışmayı kabullenmiş gibi başını yine ciddiyetle önüne eğdi. Miller sordu. Acaba Bay Tauber mi bekliyordunuz? Yaşlı adam yine hiçbir şaşkınlık belirtisi göstermedi. Evet dedi, onu bekliyorum. Yanınıza oturabilir miyim? Elbette. Miller yaşlı adamın yanına oturdu. Yüzleri Elbe'ye dönüktü. Yokohama limanından Kotamaru adında kuru odun yüklü dev gibi bir gemi med dolayısıyla yükselmiş olan nehir sularında aşağı doğru iniyordu. Ne yazık ki Bay Tauber öldü. Yaşlı adam geçen gemiyi seyrediyordu. Bu gibi haberlere alışıkmış gibi ne üzüntü belirtisi gösterdi ne de şaşkınlık. Belki de gerçekten alışıktı bu tür haberlere. Miller ona kısaca bir önceki cuma gecesi olanları anlattı. İntihar etmiş olmasına hiç şaşmadınız dedi. Şaşırmadım karşılığını verdi Marx. Çok mutsuz bir adamdı. Anılarını yazmış olduğu bir dosya bıraktı biliyor musunuz? Bunun sözünü etmişti bana. Bir gün laf arasında söylemişti. Miller sordu. Okudunuz muydu? Hayır. Kimsenin okumasını istemezdi. Ama bana sözünü etmişti anılarının. Savaş sırasında Riga'da geçen günlerini anlatıyor. Evet, Riga'da olduğunu söylemişti bana. Siz de Riga'da mıydınız? Adam yüzünü Miller'a çevirip felsiz üzgün gözlerle ona baktı. Hayır, ben daha odaydım. Bay Marks, yardımınıza ihtiyacım var. Arkadaşınız bulunan anılarında Rochman adında bir SS subayından söz ediyor. Yüzbaşı Edward Rochman. Size hiç ondan söz etmiş miydi? Oh evet, Rochman'dan söz etti bana. Kendisini yaşatan da bu oldu zaten. Bir gün Rochman aleyhinde tanıklık edeceğini umuyordu. Anılarında da böyle diyor. Ölümünden sonra okudum bu anıları. Ben gazeteciyim. Rochman'ı arayıp bulmak istiyorum. Mahkemeye çıkarmak istiyorum. Anlatabildim mi? Evet. Ama Rochman sağ mı değil mi bilmiyorum. Acaba Bay Tauber Rochman'ın sağ ve serbest olduğunu öğrenebildi mi? Bir şey biliyor musunuz bu konuda? Mark uzun bir süre artık uzaklaşmakta olan Kotamaru'nun ardından baktı. Sonra sadece yüzbaşı Rochman sağ dedi. Sağ ve serbest. Miller çok ciddi olarak öne eğilip sordu. Nereden biliyorsunuz? Tauber görmüş. Onu okudum. 1945 Nisan'ının başlarındaymış. Marx olumsuz anlamda ağır ağır başını salladı. Hayır, geçen ay. Yine konuşmadan uzun bir süre durdular. Miller yaşlı adama, Marx da nehrin sularına bakıyordu. Sonunda Miller, geçen ay öyle mi dedi? Nasıl gördüğünü söyledi mi size? Marx soludu, sonra Miller'a döndü. Evet, uyumadığı zamanlar hep yaptığı gibi gece geç vakit dolaşıyormuş. Eve dönerken devlet operasının önüne geldiği sırada operada boşalmaya başlamış. Tauber durup kalabalığın geçmesini beklemiş. Varlıklı kimselermiş. Erkekler smoking giymişlermiş. Kadınlar da kürkler ve mücevherler içindeymiş. Kaldırım boyunca sıralanmış 3 taksi onları bekliyormuş. Kapıcı kaldırımdan geçenleri önleyerek onların otomobillere binmelerine yardımcı olmuş. Tauber o sırada Rochman'ı görmüş. Operadan çıkanlar arasında mı? Evet, yanındaki 2 kişiyle taksiye binmiş ve uzaklaşmış. Bu çok önemli Bay Marx. Gördüğünün Rochman olduğundan Bay Tauber kesin olarak emin miydi? Evet, emin olduğunu söyledi bana. Ama 19 yıl geçmiş onu son olarak görmesinin üzerinden. Rochman epey değişmiş olmalı bu süre içinde. Nasıl bu kadar emin olabilir? Gülümsüyormuş. Ne yapıyormuş? Gülümsüyormuş. Rochman gülümsüyormuş. Yeterli miymiş bu? Marx olumlu anlamda başını salladı peş peşe birkaç kez. Rochman'ı bir kere böylesine gülümserken görenin bir daha onu unutmasına imkan olmadığını söylemişti bana. Bunun nasıl bir gülümseme olduğunu anlatamıyordu. Ama dünyanın neresinde olursa olsun 1 milyon kişinin arasında bile onu tanıyacağını söyledi. Anlıyorum. İnanır mısınız buna? Evet evet, Rochman'ı gördüğünden eminim. Pekala, diyelim ki ben de inandım. Taksinin numarasını almış mı? Hayır, öyle şaşırmış ki çekip giden taksinin arkasından baka kalmış. Hay Allah kahretsin, dedi Miller. Belki bir otele götürdü onları taksi. Eğer plaka numarası elimizde olsaydı taksi şoförünü bulur, onları nereye götürdüğünü öğrenebilirdim. Bay Tauber bütün bunları ne zaman söyledi size? Geçen ay. Aylıklarımızı aldığımız zaman, burada bu sırada otururken. Miller içini çekerek kalktı. Biliyor musunuz, kimse onun anılarında anlattığı şeylere inanmayacak. Marx bakışlarını nehirden ayırarak gazeteciye baktı, yumuşak bir sesle. Evet dedi, Tauber biliyordu bunu. Canına da bu yüzden kıydı zaten. Peter Miller o akşam her zamanki gibi annesini hafta sonu ziyaretini yaptı. Annesi yine her zamanki gibi yemeğine dikkat edip etmediğini, günde kaç sigara içtiği, çamaşırlarının ne durumda olduğu üzerine ileri geri konuştu. Kısa boylu, şişmanca, ağırbaşlı, 50-55 yaşlarında tek evladının bir gazeteciden başka bir şey olmaması fikrine kendisini bir türlü alıştıramamış bir kadındı. Oğluna şu sırada neyle uğraştığını sordu. Miller ortadan kaybolan Edward Rochman'ı aramak yolundaki yeni niyetini kısaca anlattı. Kadın donup kaldı. Peter, annesinin takazalarına ve yakınmalarına kendisini hazırlayarak soğukkanlılıkla yemeğini yiyordu. Bugüne kadar canilerle, türlü kötü insanların yaptıklarıyla uğraştığın yetmiyormuş gibi şimdi de nazileri mi doladın diline? Zavallı baban sağ olsaydı bütün bunlara ne derdi bilmiyorum. Miller'ın aklına bir şey takıldı. Anne, söyle canım, savaş sırasında SS'lerin yaptıkları şeyler var ya hani, kamplarda. Böyle şeyler olabileceği hiç aklına geldi mi? Kadın hırsla sofrayı topladı, ardından korkunç şeyler dedi. Müthiş şeyler. Savaştan sonra İngilizler bize bu filmleri gösterdi. Tek kelime duymak istemiyorum bu konuda. Telaşla odadan çıktı. Peter de peşinden mutfağa gitti. 1950 yılında 16 yaşındayken okuldan bazı öğrencilerle birlikte Paris'e gitmiştik. Hatırlıyorsun değil mi? Bulaşık için tasa su dolduran kadın durdu. Evet hatırlıyorum. Bizi Sacré-Cœur adında bir kiliseyi gezmeye götürmüşlerdi. Kilisede Jean Moulin adında bir adamın adına düzenlenmiş bir tören vardı. Törenin sonunda dışarı çıkanlar benim bir arkadaşımla Almanca konuştuğumu duydular. İçlerinden bazıları dönüp bana tükürdü. Tükrüğün ceketimin önünden aktığını hala hatırlarım. Dönüşte sana bunları anlatmıştım. O zaman bana ne dediğini hatırlıyor musun? Bayan Miller hırsla tabakları yıkıyordu. Peter konuşmasını sürdürdü. Fransızlar böyledir demiştin. Kötü huyları vardır demiştin. Var elbette. Ben hiç sevmem Fransızları. Ölmeden önce Jean Moulin'e neler yaptığımızı biliyor musun anne? Sen, babam, ben değil. Ama biz Almanlar ya da Gestapo. Milyonlarca yabancı için hiçbir farkı yok bunun. Hiçbir şey duymak istemiyorum bu konuda. Yeter artık. Jean Moulin'e ne yapıldığını sana söyleyecek durumda değilim zaten. Çünkü ben de bilmiyorum. Ama bir yerlerde yazılıdır herhalde. Asıl mesele şu, Gestapo'dan olduğum için değil, Alman olduğum için tükürdüler bana. Alman olduğun için gurur duymalısın. Duyuyorum, bana inan ki duyuyorum. Ama Alman olmam, Nazilerden de, SS'lerden de, Gestapo'dan da gurur duymamı gerektirmez. Kimse gurur duymuyor onlardan ama konuşmakla da bir şey geçmez elimize. Oğluyla tartıştığı zamanlar hep ne söyleyeceğini şaşırdığı için yine de şaşıran Bayan Miller mutfak avlusunda ellerini kurulayarak oturma odasına döndü. Peter de peşinden. Beni dinle anne, anlamaya çalış. Bu anıları okuyuncaya kadar nelerden sorumlu tutulduğumuzu kimseye tam olarak sormamıştım bile. Şimdi artık anlamaya başlıyorum. Eğer yaşıyorsa bu adamı, bu canavarı da işte bu yüzden bulmak istiyorum. Yargılanması gerektiğine inandığım için. Kadın ağlamaklı bir halde kanepeye döndü. Lütfen bırak bunların arkasını Peter yavrum. Geçmişi karıştırma. Bir faydası olmaz bunun. Geçti hepsi. Geçti ve kapandı. En iyisi unutmak. Peter Miller üstünde bir saat ve ölü babasının fotoğrafı olan şömine rafının karşısında duruyordu. Sırtında ordunun yüzbaşı üniforması olan baba, Miller'ın hatırladığı o tatlı, oldukça üzgün gülümsemesiyle fotoğraf çerçevesinden bakıyordu. Son izinli geldiğinde cepheye dönmeden önce çekilmişti bu fotoğraf. Annesi bu Rochman araştırmasından vazgeçmesini söylediği sırada 19 yıl sonra fotoğrafına baktığı babasını Peter şaşılacak bir açıklıkla hatırlıyordu. Babasının onu 5 yaşındayken Hagenbeck Hayvanat Bahçesi'ne götürüp oğlunun ardı arkası gelmeyen sorularına cevap vermek için kafeslerin önünde duran küçük teneke levhalardaki ayrıntıları sabırla okuyarak teker teker bütün hayvanları gösterdiği savaş öncesini bile hatırlıyordu. Onun 1940'ta gönüllü olarak orduya katıldıktan sonra eve gelişini, annesinin ağlayışını, insanın üniformalı bir babası olmak gibi olağanüstü bir şey karşısında ağlaması için kadınların ne kadar budala şeyler olmaları gerektiğini düşündüğünü hep hatırlıyordu. 1944'te bir gün kendisi 11 yaşındayken bir ordu subayının eve gelerek annesine savaş kahramanı kocasının Doğu cephesinde öldüğünü haber verişini de hatırladı. Hem artık kimse bu korkunç açıklamaları istemiyor. Her şeyin yeniden ortaya serildiği bu müthiş yargılamaları da istemiyor. Aradığın adamı bulsan bile kimse sana bunun için teşekkür etmeyecektir. Sadece sokakta birbirlerine seni göstereceklerdir. Demek istediğim şu ki bu yargılamalardan bıkıldı artık. Aradan çok zaman geçti. Vazgeç bundan Peter. Lütfen benim hatırım için. Peter gazetede her gün aynı boyda yayınlanan ama Ekim sonlarında bir gün ortalarına doğru aşağıdaki yazı olduğu için öteki günlerden değişik bir durum gösteren siyah çerçeveli haberler sütununu hatırladı. Führer ve yurdu için öldü. Yüzbaşı Erwin Miller 11 Ekim'de Ostland'da. Hepsi bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Nerede, ne zaman ya da neden belli değil. Moral bozduğu için hükümet yayınlamaktan vazgeçinceye kadar her gün biraz daha uzayan siyah çerçeveli sütunları doldurmak üzere doğudan akan on binlerce isimden yalnızca biri. Bayan Miller, babanı da düşünmen gerek dedi. Yeni bir savaş yargılaması daha kurulması için oğlunun geçmişi didiklemesini ister miydi acaba? İster miydi sanıyorsun? Miller geri dönüp annesine doğru yürüdü. Ellerini onun omuzlarına dayayıp çini mavisi korkulu gözlerine baktı. Eğilip hafifçe alnından öptü. Evet anneciğim dedi. Böyle yapmamı çok isterdi sanıyorum. Evden çıktı, arabasına bindi. Hırsı içinde kaynayarak Hamburg'a doğru yola çıktı. Hans Hoffmann'ı tanıyan herkes ve tanımayan birçok kimse onun dış görünüşünde birleşirlerdi. 50'ye yakındı. En son modaya uygun biçimde kesilmiş ve dikkatle taranmış kır saçları, manikürlü parmaklarıyla çocukça bir güzelliği vardı. Griye çalan elbisesi Savile Row'dan, ağır ipekli kravatı Cardin'dendi. Ancak parayla sağlanan pahalı bir zevklilik havası içindeydi. Eğer dış görünüşü onun tek özelliği olsaydı, imkanı yok Batı Almanya'nın en zengin ve en başarılı dergi yayımcılarından biri haline gelemezdi. Savaştan sonra İngiliz işgal makamları için el ilanları basan bir el pedalı ile işe başlamış, 1949'da ilk resimli dergilerden birini kurmuştu. Formülü basitti. Söyleyeceklerini söyle ama çarpıcı ol ve bunları öyle fotoğraflarla besle ki bütün rakiplerin ellerindeki ilk kutu brownie'leriyle Kodak fabrikalarının ünlü halk tipi kutu makinaları. Fotoğraf çekmeye çalışan acemilere dönsün. Bu formül tuttu.